Haber'e hoş geldiniz. Bir monitör incelemesiyle karşınızdayım. Karşımda fiyat performans, hatta fiyat panel odaklı bir monitör var. Samsung'un Odyssey serisinden G5 LS27DG502 EUXUF, tam adı bu. G50D olarak da piyasada yaygın olarak bulunabiliyor. Aslında benim Samsung Odyssey serilerine bir ön yargım vardı. İlk nesillerinde 1 ve 2. neslinde ciddi sorunlarla gelmişti ve özellikle uygun fiyatlı olmalarına rağmen önermekten imtina ediyordum. Lakin 3. nesille birlikte bir atılıma gittiler. Ürün kaliteleri arttı, panel kaliteleri yükseldi ve 4. nesille birlikte, şu an 4. nesli var karşımızda, işi top noktaya getirdiler. En azından görüntü ve panel noktasında ideal kaliteyi yakaladılar ve fiyat konusunda da gitgide cazibesini arttırmaya başladı Samsung monitörler. İlk olarak tasarım ve kasa kalitesiyle başlayalım. Kasası beni olumlu anlamda şaşırttı. Şurada baktığınızda metal bir ayak görüyorsunuz. Güven veren bir ayak. Onun dışında tüm hareket kabiliyetleri bulunan bir kolu var. İşte pivot, eğme, yükseklik, döndürme. Bunların hepsini destekliyor. Ayrıca kendiniz ayrı bir monitör kolu takmak istersiniz, bir üniteye takmak istersiniz. Mesela desteği de var, 100x100 şeklinde. Onunla birlikte de duvara ya da çeşitli aparatlara takabiliyorsunuz. Hareket kabiliyeti güzel, ayağı sağlam. Burada bir kablo kanalı da yapmışlar ve takıp çıkarılabilir yapıda. Kablolarınızı da oradan geçirebiliyorsunuz. Onun dışında şurada bir kafes var. Oradaki monitör bağlantısını gizlemek için yapılmış. Çerçevelere baktığınızda oldukça ince ve 3 küsür milimetre kalınlığındalar. 3 taraftan çerçeve sekmen olarak geçiyor aslında ama minimalist olarak bir çerçeve var. Burada alt ünitede bir yoğunlaşma görüyorsunuz. Bu yoğunlaşmanın olması da gayet normal. Çünkü burada aydınlatma ünitesi yer alıyor. Onu ilerleyen dakikalarda daha detaylı şekilde konuşacağım. Bu inceleme daha çok benim bakış açımla hazırlanmış ve alıştığınız monitör incelemelerinden biraz daha farklı bir yapıda olacak. Daha ince noktalara baktığımız bir video olacak. Hatta bu ince noktalara bakıldığında monitörün ne kadar cazip olduğunu da bir kez daha görmüş olacaksınız bence. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Malzeme kalitesinin iyi olduğunu söylemiştim. Şimdi asıl unsur olan panele ve ekranın özelliklerine geçelim. Sonrasında diğer detaylarına bakarız. Karşımızda 27 inç bir panel var. Ve bu panel QHD çözünürlüğünde 2560x1440. Bence 27 inçte 2K güzel bir çözünürlük. Hem performans olarak hem de sizin görüntü kaliteniz anlamında pişman etmeyen bir çözünürlük. Ancak şunu belirtmem lazım. 2K dediğimiz çözünürlük aslında biraz bozma bir çözünürlük. Bunu esnettiğinizde, genişlettiğinizde piksel olarak bir kayma yaşanıyor. Ve bu da ufak bir bozulma anlamına geliyor aslında. Bazıları bunu kafaya takabiliyor. Kafaya takarsanız o bozulma için 27 inçte QHD'den feragat edebilirsiniz. Ama benim gözümü rahatsız eden bir durum yok. Bence gayet güzel bir dizilim ve rahatsız etmiyor. Ama dediğim gibi kafaya takanlar oluyor. Şimdi paneli Innolux üretimi. Innolux bu arada CMEO, yani CMEO Optoelectronics ile ortak bir panel firması ve uzun yıllardır Samsung'da da partnerlik anlaşması var. Burada Innolux'un bir panelini görüyoruz. Ve bu panel bakıldığında Fast IPS yapı tipinde, yani günümüzün hızlı IPS'leri arasında ve 180 Hz tazelemeyi destekliyor. Bu arada dayanıklılık konusunda 3H katman kullanılmış. 3H da camın sertliğini belirtiyor. Bu H ne kadar yükselirse buradaki darbe hasar alma olasılığı da düşüyor. 3H da sektör standardı diyebiliriz. Haliyle standart bir koruma diyebiliriz. Yani gene ekrana vururken ya da ekrana bir şeyler fırlatırken dikkat edin. Şimdi bu ekranın kontrastı 1000/1. Şimdi diyeceksiniz ki IPS monitörlerde kontrast düşük olur. Evet, kontrastı düşük. Lakin bu modelde özel bir durum var. Siyah başarısı ve siyah dağılımı beklediğimden iyi durumda. O konuda bir çekinciniz olmasın. Yani bir IPS'e göre siyahları güzel ve ışık sızma, bulutlanma gibi sorunlarda çok net görmedim. Yani hatta hiç görmedim diyebilirim. Bu arada bir yazılımsal olarak lokal dimming denemesi yapmışlar. Ancak hiç başarılı değil. Çok ciddi bir harelenmeye sebep oluyor. Mümkünse o yapay lokal dimming'i kapatın. Kendi doğal arka aydınlatmasıyla, sabit arka aydınlatmasıyla devam etsin. Öylelikle aldığınız siyah deneyimi daha da artacaktır. Aslında siyah başarısının bir IPS monitöre göre yüksek olmasının sebebi AAC yapı tipinde olması. AAC dediğimiz tür de temel bazda aslında veya karakteri gösteren bir IPS türevi diyebiliriz. Bu yapı tipinde şöyle bir güzellik var. Yan açılardan görüntü bozulmuyor. Lakin bir IPS monitöre göre de siyah başarınız daha yüksek kalıyor. Lakin şu parantezi açmam lazım. Doğal bir VA panele göre gene siyah kontrast başarısı düşük. Ama burada öyle bir handikapla karşılaşmayacaksınız. G50D'ye parlaklık testi de yaptım. Parlaklık testinde HDR açıkken en yüksek 633 nitleri gördü. Lakin bu sürdürülebilir bir parlaklık değil. Bir miktar azalıyor. Ve en düşük noktada da 400 nitin üstünde bir değer aldım. 477 nit civarındaydı. Burada şu parantezi açmak lazım. Samsung bu monitörü 400 nit olarak pazarlıyor ve HDR konusunda da HDR 400 sertifikası olduğunu söylüyor HDR 10'la birlikte. Ama detayına baktığımızda 400 nitin çok daha fazla üstüne çıkabiliyor. Bu bize özel mi diye baktım. Başka incelemelerde de 400 nitin üzerine çıkabildiği vurgulanmış. Yani aslında 600 nitleri görebilen bir monitörden bahsediyoruz. Ama HDR performansını yorumlamak gerekirse HDR beklentiniz biraz düşük olsun. Gerçek bir HDR deneyimi yaşayabilmek için 1000 nitlerin üzerini görmeniz gerekiyor. Buradaki HDR evet monitörü açtığınızda ciddi bir parlaklığa getiriyor ve görüntüdeki o HDR'ı açtım bozuldu hissiyatını yaşamıyorsunuz. Ama buradaki detayda da belirttiğim gibi o dinamik aralığı size sunamayacak. Yani o ışık geçişlerindeki HDR'ın size sunduğu alameti farikayı alamayacaksınız. Alt çerçevenin kalın olduğundan bahsetmiştim. Bunun sebebi burada aslında LED barın yer alması. Panel Edge tipi aydınlatma kullanıyor. Edge nedir? Alt taraftan bir şerit çekilir ve bu şerit panele doğru yayılır. Aslında potansiyel olarak düzgün yayamazsanız parlaklık sorunlarına, homojenite sorunlarına sebebiyet verir. Onun yerine Direct LED arka aydınlatmayı tercih ederiz. Doğrudan ışık kaynağı olarak da geçer ama buradaki Edge LED olması çok büyük bir sorun yaratmamış. Ancak benim yaptığım 5 noktalı parlaklık testinde biraz dağılım noksandı. İşte en yüksek noktada 600'ü görebilirken en düşük noktada 400 küsürleri görebildim. Burada Edge LED'in olumsuz etkisini biraz hissetmiş durumdayız. O ışık yayma olayı biraz noksan yapılmış bu monitörde. Tabii ki eksisi artısıyla gittiğimiz için ciddi bir sorun da değil açıkçası. Yani oradaki kaynaktan gelen ışığın tek noktadan çıkmasının handikapını yaşamadım. Bununla birlikte bağlantı konnektöründe CV-Lux'un konnektörü kullanılmış. Burada da CL1406M kodlu konnektörler var. 4 hatta ayrılmış 51 pinli bir bağlantı yapısı yer alıyor. Günümüzde baktığımızda bunlar 27 inç için standart değerler. Hatta CV-Lux'un bu kullanılan konnektörleri de kaliteli denebilir. O açıdan baktığınızda kullanılan panelin ve bağlantı tiplerinin bir eksisini yaşamayacaksınız. Şimdi görüş açılarına gelelim. IPS bir monitörden beklediğimiz görüş açılarını sunuyor. Yaptığım testlerde bir bozulmaya rastlamadım. Aksine tutarlılığı benim hoşuma gitti. Gri dağılımına gelelim. Gri dağılımı da aslında siyah kadar önemli olan bir konu. Grisine baktığımda olabildiğince homojen bir şekilde dağılmıştı. Gri ile ilgili bir sorun yaşamadım. Gri dağılımı neden önemli derseniz, şimdi siyah sahneler önemli ama siyah sahne dışında parlak sahnelerde aslında gri dağılımı bize bir mesaj veriyor. Oradaki dağılım ne kadar griye dönükse, yani sabit bir gri ise, aslında parlak yerlerde de o stabilliği, görüntü sabitliğini almamızın da bir bize ipucunu veriyor. Şimdi siyah dağılımını zaten söyledim. Siyah dağılımı monitörde olabildiğince yapılmış. Samsung bu konuda üretimi iyi tutuyor ve siyah dağılımını özellikle gözetiyor. Samsung monitörleriniz varsa özellikle bakın. Hepsinde siyah dağılımı belli bir kalibrede yapılmış şekilde yer alır. Sırada monitörün renk doğruluğuna geldik. Renk doğruluğu konusunda da iddialı bir panel. sRGB %100 oranında destekliyor. Sinema standardı olarak kabul edebileceğimiz DCI-P3 %92, NTSC %90, Adobe RGB'yi %87 ve REC 2020'yi de %67 oranında destekliyor. Bunlar kendileri içinde artan skala olarak gidebilir. Daha geniş skalaya göre saydım. Size bir grafik monitörü ya da profesyonel monitör değil ama sunduğu temel renk doğruluğu değerleri gayet iyi durumda. Tabii ki kalibrasyon yaptığınızda bu ekrana daha iyi değerlere ya da daha tutarlı sonuçlara da olanak verecektir. Profesyonel işleri de kullanılabilecek imkanı sunuyor. Ghosting testi de ölçtüğümüz UFO testi yaptım. Orada baktığımda kuyruk çok fazla değildi. Hatta rahatsız edici düzeyde de olmadığını gözlemledim. Yani ghosting konusunda yaptığım testte bir sorun elde etmedim. Hatta orada da bence uygun fiyatlı monitörler açısından ghosting'i düşüktü. Ve bunun dışında metin okunaklığı özellikle dikkat ediyorsunuz. Standart bir IPS monitörü zaten. Metinlere baktığımda okunaklığı güzel bir şekildeydi. Bu arada RGB piksel dizilimini kullanıyor. Özel bir dizilimi yok. O yüzden standart metin ayarlarıyla da güzelce metinlerinizi okuyabiliyorsunuz. Yaklaştığınızda metinlerin netliğini koruduğunu ve pikselleri saymadığınızı da fark edeceksiniz. Geldik yansıma anti-glare mevzusuna. Monitörde dahili bir anti-glare var. %25 oranında yapılmış. Ve yaptığımız testlerde de anti-glare katmanının ışığı iyi bir şekilde sönümlediğini ve kullanımda rahatsız etmediğini gözlemledim. Yansıma konusunda bence dert çekmeyeceksinizdir. Ama %25 en yüksek değerlerden biri değil. Çok damat panel istiyorum diyenler başka modellere yönelebilir ama sektör standardı olduğunu ve anti-glare katmanının iyi bir derecede bizi ışıktan koruduğunu söylemek yeterli olur. Monitörle ilgili şöyle bir detay konuya değinelim. Hertz yükseltme olarak geçen aslında biraz da overclock diyebileceğimiz bir konu var. Ona kesinlikle imkan tanımıyor. Yaptığım denemelerde 180 Hertz'in üzerine çıkamadı. Bunun sebeplerinden biri portlar olabilir. Onu daha detaylı konuşuruz. 180 Hz'in üzerine çıkamıyor. Ve renk derinliği olarak da bu arada 8 bit native bir panel. Ama 120 Hz'i çekmeniz halinde de FRC ile 10 bit'i görebiliyorsunuz. 10 bit demek de 1.07 milyar renk potansiyeline monitörde erişebiliyor olmanız anlamına geliyor. Ama tabii ki bu gördüğünüz anlamına gelmiyor renkleri. Tazeleme konusuna geldik. Tazelemede 180 Hz olduğunu söylemiştim. Ama burada bir parantezi açmam lazım. 180 Hz'i sadece de DisplayPort'ta alabiliyorsunuz. HDMI'da 144 Hz'in üzerine çıkamayacaksınız. 180 Hz'i buna özel. Bir de bazı işte tepki süresi ayarları vesaire var. Onları yaptığınızda monitörün tepkileri güzelleşiyor. Normalde o tepki ayarlarını en üst kademeye getirdiğinizde bazı sorunlara rastlarsınız. Ben özellikle denedim, bir sorun rastlamadım. Yani tepki süresi size biraz düşük gelirse onu da yükseltebilirsiniz. Bu arada tepki süresi demişken gecikmeden başlayalım ve tepkilerine de ayrıyeten değinelim. Şimdi gecikme konusunda 1 ms GTG değeri var pazarlamada ama gerçekte 5 ms GTG ile geliyor bu panel. Şimdi diyeceksiniz ki 5 ms GTG yüksek ama aslında değil. Panellerin gerçek gecikmesini ölçtüğünüzde size pazarlanandan yüksek değerler çıkar. Burada baktığınızda 1 ms GTG bir monitörün gerçek kullanımda 5 ms GTG olması gayet sorun değil, hatta çok düşük bir gecikmeye işarettir. Şimdi burada net açıklayamadığımı düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi 1 ms GTG olarak satılıyor ama gerçek test edildiğinde monitör 5 ms GTG değerine ulaşıyor. Geldik tepki konusuna. 1 ms MPRT desteği var. Bu da Motion Picture Response anlamına geliyor. Hareketli sahnelerde 1 ms dolaylarında bir gecikme elde ediyorsunuz. Zaten buradaki oyun testlerimize de baktığınızda o tepkilerinin iyi olduğunu, bir sorun rastlamadığımızı göreceksiniz. Bu arada 1 ms GTG gecikme için söyledim. Tepkiyi de ayrı olarak söyledim çünkü değişken bir şeyle gecikmeyi ölçmeniz çok doğru bir size sonuç vermez. O yüzden griden griye ana değeriniz olup gecikmede ama MPRT'yi de gene kulak arkası etmeden değerlendirmenizi de göze alırsanız iyi olur. Yani gecikme konusunda hiçbir sorunu yok, hatta çok düşük gecikme değerlerine sahip 1 ms GTG'si ve 1 ms MPRT'si ile biraz bu fiyatta göz önünde çıkıyor. Monitörlerin menüsünde adaptif sync'e sahip olduğunu göreceksiniz. Tabii ki FreeSync sertifikası da var. Bu nedir? Yırtılmaları, görüntülerdeki yırtılmaları önleyen bir teknoloji. Bu teknoloji bazı monitörlerde sorunlara sebep olabilir. Hatta bazı takılmalara bile sebep olabiliyor. Bu monitörde adaptif sync, FreeSync açıldığında herhangi bir yırtılma ya da bozulma görmeyeceksiniz. Benim kendi denemelerimde Adaptive Sync'in düzgün çalıştığını teyit etti. Günümüzde flicker yapan monitör pek kalmadı. Hatta bu monitörde de flicker free var ama gene belirtme ihtiyacı duyuyorum. Flicker yapmıyor. Yani monitörde bir titreme görmüyorsunuz. Input lag'ine baktığımızda input lag'i de düşük seviyede. Orada da 5 ms civarında bir gecikmeye sahibiz. Yani input lag'i de kafaya takılacak düzeyde değil. Hatta iyi bile sayabilirsiniz. Şimdi monitörün ayarlarını kontrol etmeyi konuşalım. Bir joystick yok. Şurada ortada altta tuşları var. Bu tuşlar yardımıyla ayarları yapıyorsunuz. Alıştıktan sonra erişimi kolay. Samsung'un klasik o araba kadranına benzer tasarımını kullanıyor. Çok geniş ayar seçenekleri yok. Lakin temel bazda monitörünüzün ayarlarını yapmak için yeterli. Ama dediğim gibi şuraya bir joystick ya da daha işlevi kolay tuşlar yerine bir çözüm bulunsa daha iyi olurmuş. Sıradaki konuya gelelim, portlarına. Bir tane HDMI var. Bir tane DisplayPort 1.2'si var. Bir tane 3.5 mm jack var ve Kensington kilidi ile güç portu yer alıyor. Şimdi Kensington kilidi çalınmasın diye masaya sabitlemek ya da bir yere sabitlemek için kullanıyorsunuz. Diğer portlara geldiğimizde HDMI'nin bir tane, display'in bir tane olması biraz eksiklik. Port konusunda biraz Samsung cimri davranmış. Daha fazla port olabilirdi. Hatta sınıfları da daha yüksek olabilirdi. Şimdi diyeceksiniz bunun ne eksisi var? Nasıl 2K'da 180 Hz alıyoruz. Ama az önce bahsettim ya size, 120 Hz'de 10 bit'i görüyor. Muhtemelen DisplayPort standardı daha yüksek olsa siz kendi herzinizi düşürmeden 10 biti alabilecektiniz FRC olarak da olsa. Yani bu tip eksiler olabiliyor portların düşürülmesinde. HDMI'da da 144 Hz'in üzerine alamıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Zaten bunu incelemenin bir yerinde belirtmiştim size. Şimdi konsollarla uyumluluğuna gelelim. HDMI 2.0 olduğu için konsollarda yüksek Hz'i göremiyorsunuz. Ama konsollarla kullanılmayacak bir monitör mü? Tabii ki değil. Konsollarla istediğiniz gibi Xbox'la, PlayStation'la kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yüksek Hz'i bu monitörde alamayacaksınız. Çünkü monitörlerde DisplayPort yok ve DisplayPort'tan bağlayamadığınız için de bu özelliğini kullanamayacaksınız. Bir de kutudan çıkanları konuşalım. Kutudan DisplayPort kablosu, HDMI kablosu birlikte çıkıyor. Bazı monitörlerde ikisinden birinin koyulduğunu görüyoruz. Bir öyle bir tasarrufa gidebiliyorlar ama Samsung gitmemiş. Bunun dışında 48 wattlık görece ufak diyebileceğim harici bir adaptör yer alıyor. Ben harici adaptörleri monitörlerde daha çok tasvip ediyorum. Çünkü adaptör kısmını yani güç kısmını monitöre dahil ettiğinizde monitörün içerisinde bir İç ısınma gerçekleşiyor. Bu ısınma da panele ve monitörün potansiyel ömrünü olumsuz şekilde etki ediyor. O yüzden dışarıda olması hem ısıyı düşürdüğü hem de bu adaptörle ilgili bir sorun olduğunda değiştirerek yolunuza devam edebileceğinizle ilgili önemli bir artı. O yüzden ben bazı insanlar özellikle adaptör kirliliği olmasın, monitöre dahil olsun istiyor ama ben ayrı olmasının daha mantıklı olduğu kanaatindeyim. 48 watt adaptörden bahsettik. Panel 35 watt güç tüketiyor. Geri kalan da monitörün diğer bileşenlerine göre, duruma göre, parlaklığa göre değişiyor. 48 watt'a kadar görebiliyor. Aslında çok enerji tüketen bir monitör değil. Görece az bir enerji tüketimine sahip diyebiliriz. Ürünün fiyat ve değerlendirme kısmına geçelim. Samsung Odyssey G5, G50'de bence sunduğu panel kalitesi olarak 7500 liranın fazlasıyla altını dolduran bir model. Hatta saf panel kalitesi olarak bakıyorsanız ilk tercihlerinizden biri olabilir. Sunduğu hareket kabiliyetleri gibi kendi sunduğu temel özellikler de yeterli düzeyde. Tabii ki daha fazlasını isteyenler daha pahalı monitörlere yönelebilir ama ben 2K'da oyun oynuyorum. Temel işlerimi de yapmak istiyorum. Benim tabirimle her işe koşabilecek bir monitör arıyorum diyenlere güzel bir seçenek. Özellikle elinizde kuruş saydığınız ve sadece görüntü kalitesine odaklandığınız bir monitör arıyorsanız özellikle bu modele bakın derim. Benim kişisel tercihlerim arasında öncelikli bir yere sahip. Hatta ben fiyatının biraz daha düşebileceğine inanıyorum. Şöyle bir 7000-6000 bandına da inerse rakipsiz hale gelecektir. Bence şu sıralar bir monitör ihtiyacınız varsa ve fiyat performans bir ürün arıyorsanız özellikle bu G50D'yi pas geçmeyin derim ve başka bir videoda görüşmek üzere diyerek hoşça kalın.